Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz stüdyomuzda. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim İbrahim Bey.
Evet hocam, gündem bir hayli yüklü gene. Maalesef medeniyet coğrafyamızda sıkıntılar, dertler ve haberler bitmiyor. Öncelikle müsaadenizle Fransa'da yaşanan skandallarla başlayalım. Fransa'da daha önce Charlie Hebdo dergisinin yayınladığı karikatürler kamu binalarına yansıtıldı. Peygamber Efendimiz'e hakaret içerikli karikatürler kamu binalarına yansıtıldı ve bu çokça tepki gördü. Başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasında genelleme yapamasak da maalesef. Bunun akabinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir başka karikatür ortalığı karıştırdı. Yine malum dergi bu karikatürü yayınladı ve Türkiye'den yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki gördü. Gerçi şöyle bir ifadesi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu karikatürle ilgili bir şey söylemek istemediğini, çünkü ben neyim ki benim peygamberime hakaret ediliyor ifadesini kullandı. Yine Batı'ya sert sözlerle yüklendi, Macron'a yüklendi ki bu aralar Fransa İslam düşmanlığının bayraktarlığını yapıyor. Ve dün de çok ilginç bir şekilde Nice şehrinde bir kilisede bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Burada ölenler oldu ama işin ilginç tarafı bu saldırıyı bir Müslümanın gerçekleştirdiği ve Allahu Ekber diyerek bu saldırıyı yaptığını gazeteler manşetlerine taşıdı ve şöyle bir gerçek ortaya çıktı daha sonra. Bu kişi Nazi örgütü, bir faşist örgütün mensubu çıktı. Bunun üzerine de tabii hem Fransız siyasetçileri hem basını sessizliğe büründü. Tüm bu yaşananları, Fransa'nın bu İslam düşmanlığı bayraktarlığını yapmasını neye bağlıyorsunuz? Bu yaşananları nasıl özetliyorsunuz? Hem Peygamber Efendimiz'e hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu saldırıların arkasında aslında ne var?
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Öncelikle Fransa'daki bu Charlie Hebdo dergisinin Hazreti Peygamberimize, hele bu veladet gecesine denk gelen bir zaman diliminde böyle hakaretlerini devlet kademesi nezdinde gündeme getirilmesi sadece Türkiye için değil, bütün İslam dünyası için bir infialdir. Yani evet, olayı şu şekilde düşünebiliriz. Türkiye'de marjinal bir dergi, diyelim ki herhangi bir siyasi veya dini figürü eleştirir, o çok dar bir kapsamda kalır. Zaten bu Charlie Hebdo dergisi de komünist, uçarı ve en çok da Katolik kilisesini şey yapan, defalarca Katolik kilisesiyle mahkemelik olmuş bir marjinal bir dergi. Fakat bunun karikatürünü devlet nezdinde kamu binalarına spotlar şeklinde yansıtılması bütün İslam dünyasında infial uyandırdı. Burada genelde Fransa, özelde de Macron figürü üzerinde biraz durmakta fayda var diye düşünüyorum. Fransa devleti açısından baktığımızda %10 civarında bir Müslüman nüfus var. Yani 65 milyon civarındaki Fransa'nın, yani 6-7 milyon bir Müslüman nüfus var. Bu Müslüman nüfus son 20-30 yılda oraya göç etmiş Kuzey Afrikalılar değil. Malumunuz Fransa 1800'lü yıllardan beri, başta Cezayir olmak üzere, Sahra altında, şu an 15 civarında ülkede, yani 53 ülkenin yaklaşık 3'te birinde resmi dil Fransızcadır. Fransız sömürgesi örtülü bir şekilde devam etmektedir. İşte normal resmi dili Fransızca olan o insanlar da ataları tarafından o Fransa'ya ataları Fransa'ya getirilmiş, Paris metrosunda çalıştırılmış, evet, ve şehirlerin kenarında varoşlarda yaşayan bu insanların kendileri gibi olmamasını bir türlü Fransa kabul edemiyor. Yani entegre edemedi o insanları. Yani diyelim ki Fransız Müslüman ve diyelim ki Sahra altında Mali'den gelmiş, Cezayir'den gelmiş, Fas'tan gelmiş, Nijer'den gelmiş bir Müslümanın bugün değildir bu. Dedesinin babası gelmiş belki de. Yani evet, adam orada doğmuş, babası da dedesi de orada doğmuş, orada büyümüş ama bir türlü Fransız kabul edilmiyorlar. Yani Fransa'nın milli takımında oynuyor, gol atıyor, Fransa'ya Dünya Kupası getiriyor.
Katma değer sağlıyor
Fransa'ya. Ama yine Fransız kabul edilmiyor. Böyle bir problem var ülkede. Yani diyor sen bana hizmet edebilirsin ama ancak köle olabilirsin. Bu mantıktan Fransa'nın kurtulması gerekiyor. İkincisi Fransa'da sarı yelekler hareketi vardı, orta sınıfın. Evet. Biraz da onu bastırabilmek için Fransız istihbaratı, az önce yaptığınız tespitte önce DAEŞ'li falan dedi, evet, o kilise baskınında falan. Yani halkın hükümete, devlete, kötü yönetime olan hıncını, sokaklara dökülen o sarı yeleklerin enerjisini Müslümanlara yöneltme faaliyeti olarak da düşünebiliriz Fransa'da. Evet. Çünkü kötü giden bir gidiş var ve bir suçlu aranıyor. Bir diğer konu, dikkat edilirse bütün Batı dünyasında ve Fransa'da özellikle kendileri bir tez üretemiyorlar. Nüfusları artmıyor, ekonomileri büyümüyor ve eski sömürgelerinde de güç kaybettikleri için sürekli olarak antitez üretiyorlar, düşman üretiyorlar. Yani evet, Avrupa Birinci Dünya Savaşı'na kadar hep Osmanlı'yı öcü olarak gösterirdi. Bir ara Yahudi düşmanlığı oldu. Arkasından Soğuk Savaş döneminde komünizme düşman olarak gösterdi. Şimdi tekrar 90'lı yıllardan itibaren Müslümanlar düşman cephesine konuldu. Evet. Çünkü kendisi bir tez üretemeyen, kendisi bir fikir üretemeyen insanlar, topluluklar, fikirler, ideolojiler sürekli bir antitez üreterek düşman oluştururlar. Yani Hazreti Peygamber'in o veladet kandili dolayısıyla da aleyhissalatü vesselamın ortaya çıkışına bir bakın. Sadece kendi tezini anlatıyordu.
Evet.
Kendi tezini, İslam'ı anlatıyordu, Kur'an'ı anlatıyordu. Yani bugün Batı'nın insanlara verebileceği bir ne dini, ne ahlaki, ne vicdani, ne de ekonomik olarak kendisine çalışıyor sömürü düzeni. Bir şey olmadığı için sürekli düşman üreterek kendi varlığını sürdürmeye çalışan bir yapıdır. Almanya'ya dikkat etmek lazım burada. Mesela Libya konusunda, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'nın kışkırtmalarına karşılık, NATO'yu harekete geçirmek istemesine karşılık Almanya, İspanya gibi ülkeler Türkiye'den yana bir tavır aldılar. Fransa'ya o kadar prim vermediler ama bu iş, din, iman meselelerine gelince hepsi Fransa'nın arkasında durmaya başladılar. Bu yönüyle baktığımızda bu çürümüşlük bütün Batı toplumların içerisinde var. Özelde Fransa'nın Macron'la birlikte şöyle bir özelliği var.
Macron kimdir hocam? Bunu Macron, anlatabilir misiniz?
Küresel sermayenin, yani biz Soros diyoruz ya, evet, böyle sokak hareketlerini organize eden diyelim ki dünyadaki işte önemli aileler vardı, Rothschild'ler, evet, Rothschild'ler gibi, Rockefeller'lar gibi. Bu büyük sermaye grupları devletleri borçlandırırlar. Dikkat edin, dünyanın en borçlu ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Sonra İngiltere, Japonya gibi, yani bizim kafamızda sanayileşmiş, gelişmiş gibi görülen ülkeler en borçlu olan ülkelerdir. Peki kim alacaklı? İşte bu aileler ve dünyayı da şekillendirmeye çalışanlar, o Davos toplantılarında vesaire, bunlar şekillendiriyor ve Macron'un düğününü yapan Rothschild ailesidir. Kendinden 20 yaş büyük öğretmeniyle evlenen bu Macron, evet, düğünün bizzat Rothschild ailesi yapmıştır. Yani küresel sermayenin Avrupa ayağının sözcüsüdür bu kişi. Evet. Dolayısıyla yapıp ettikleri biraz da kendinden olmayan, yani kendine süflü edilen şeylerdir. Mesela bu kadar çok Tayyip Erdoğan ve Türkiye düşmanlığının sebebi küresel sermayenin, İşte mesela dikkat edin, üç büyük şeytanlaştırmaya çalıştığı figür vardır. Biri Trump'tır, evet, diğeri Putin'dir, diğeri Erdoğan'dır. Çünkü küresel sermayenin tekerine çomak sokan üç liderdir bunlar. Ve dikkat edin, o medya ile, finansal enstrümanlar ile, mesela Amerika'da bu kadar çok virüsün yaygın olması Trump'ı götürme operasyonlarının bir neticesidir diye düşünüyorum. Hı hı. Onda
konuşacağız, evet, konuşacağız.
Şimdi bir İslam düşmanlığı Batı'nın genlerinde var. Ama Fransa'nın öne çıkmasının ve Türkiye düşmanlığıyla öne çıkmasının küresel sermayenin Erdoğan'ı götürmek istemesi. İkincisi de Türkiye Afrika'da artık yavaş yavaş Fransa'nın ayağına basmaya başladı.
Evet.
Mali'de, Nijer'de, Burkina Faso'da Fransa'nın sömürgeleştirmiş olduğu bölgelerde Türkiye sivil toplum örgütleriyle yavaş yavaş etkili olmaya başladı ve Fransa bu bölgelerde etkinliğini kaybetmeye başlayınca Çin'e, Amerika'ya diş geçiremeyen Fransa günah keçisi olarak Türkiye'nin üzerine saldırmaya, çullanmaya başlıyor. Bunu da göz ardı etmek lazım. Çünkü Doğu Akdeniz'de bakıyorsunuz karşımızda Libya'da Fransa var.
Suriye'de
bakıyorsunuz. Evet. Yani o bütün
beton şirketleri
Lafarge, çimento fabrikası hep Fransızların. Lübnan'a bakıyorsunuz, Fransa karşımıza çıkıyor.
Ermenistan'da, Azerbaycan'da gene.
Bakın ateşkes oluyormuş gibi oluyor. Arada silah takviyesini yine bu ülkelerden geliyor. Yani Fransa şu anda Türkiye ile küresel ölçekte bir rekabet halinde ve Türkiye'nin her adım attığı yerde Fransa karşısında bir rakip olarak çıkıyor maalesef.
Evet. Hocam şimdi bu Fransa'nın yaptığı İslam düşmanlığına gösterilen tepkilere bakalım. Öncelikle İslam dünyası nasıl baktı olaya, bunu konuşalım. Halklar nezdinde ses çıktı, evet. Hatta boykot kampanyaları yapıldı Ürdün'de, Kuveyt'te, Katar'da. İnsanlar bir tepki gösterdi ama yönetim bazında bir şey duymadık maalesef. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Veliaht Prensi Zayed'in danışmanı zannedersem, yanılmıyorsam, Erdoğan'la Macron eğer bir konuda ihtilaf halindeyse bizim durduğumuz yer şüphesiz Macron'un yanıdır dedi. Böyle bir hezeyanı da ifade etmiş oldu. İslam dünyasından gelen tepkileri nasıl yorumlarsınız? Gerçekten de bir de İslam dünyası var mı sorusunu bir kez daha sormak gerek herhalde.
Öyle bir dünya var mı diye soruya başlasak daha uygun olur. Çünkü bugün İslam ülkeleri diye saydığımız Yemen'den Fas'a kadar olan 22 Arap ülkesinin olduğu bölge 100 yıl öncesine kadar, 110 yıl öncesine kadar, yani biz Birinci Dünya Savaşı'na girinceye kadar Yemen bir Osmanlı toprağıydı. Bütün Orta Doğu coğrafyası. Ve bu insanlar Osmanlı'nın bir tebaası konumundaydı. Cetvelle çizilen sınırların içerisine bir takım monarşiler, diktatörlükler, yani halkla kopuk olan rejimler ikame edildi. İşte bakılsın Suud Hanedanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bu mankurtlaşmış, yani kendi toplumuna, kültürüne, tarihine, coğrafyasına nötr bile değil, adeta tiksintiyle bakan, yukarıdan bakan, nefret eden, kendini hep böyle bir İngiliz, Amerikan hayranı, hatta uşağı, kendisine hakaret edilse bile bundan hiçbir şekilde gocunmayan bir insan tipin oluştuğu bir liderler topluluğu var. Ancak şunu da unutmayalım, bir Ürdün'deki, bir Yemen'deki, bir Libya'daki, Mısır'daki sıradan halkın Türkiye ile, İslam dünyasıyla, İslam ümmeti hiçbir problemi yoktur. Onlar bizim gibi sıradan insanlar. Fakat biz hep yukarıdaki oraya monte edilen liderlerin sesini duyduğumuz için sanki böyle İslam dünyasının arasında bir kaos, çatışma varmış gibi de bir hüküm vardı. Mesela Suudi Arabistan yetkilileri Türk mallarına boykot kararı alıp ve hükümetse o yönetimlere biraz yardakçılık olsun diye, işte Türk ürünleri satmıyoruz diyen, belki de kamu fonlu bazı süpermarket zincirleri böyle söylerken sıradan halkın hiç de böyle bir boykot derdinin olmadığını, buldukları yerde Türk mallarını çok rahat aldıklarını görebiliyoruz ki Medine'de bulunan arkadaşların söylediklerine göre.
Evet, hatta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu Türk mallarını almayın kampanyasına karşı halk da alalım şeklinde karşı kampanya düzenledi. Bunu da belirtelim.
Dolayısıyla yani, sıradan İslam dünyasının insanlarıyla bizim bir derdimiz yok. O insanların da birbirleriyle zaten öyle hacda, umrede bunu görmeniz mümkündür zaten.
Tabii İslam dünyasındaki bu sessizlik dikkat çekerken Rusya'dan da bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. Mesela Dmitri Peskov, Putin'in danışmanı, bizim ülkemizde böyle bir dergi yayın yapamaz diyor ve kısmen bizim de Müslüman bir ülke olduğumuzu söyleyebiliriz diyor. Çünkü çok sayıda Müslüman geçiyor Rusya'da.
Müslüman şu anda Rusya'nın %15-20 civarında, yani 145 milyon nüfus içerisinde 25-30 milyon civarında Müslüman nüfus var Rusya toprakları içerisinde. Dolayısıyla Rusya bu tür siyasi konuları çok güzel yönetebilen bir ülke. Müslümanların hıncının veyahut da tepkisinin Fransa'ya yöneldiği bir dönemde bir sempati kazandı. Çünkü Çeçenistan'dan dolayı, Suriye'den dolayı üzerinde bir takım kan lekesi var. Onların temizleme operasyonu Rusya'nınki. Ama şunu da ifade etmek gerekir ki İslam dünyasında gerek Rusya olsun gerek diğer Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerde olsun sürekli olarak çeşitli şekillerde zulüm hep var ola gelmiştir. Geçmişte değişik versiyonda olmuştur. Bugün de böyle ama Avrupa'dakilerin yaşadıkları ise kısaca özetlemek gerekirse Fransa özelinde Avrupa genelinde şöyle bir politika izleniyor. Müslümanların doğurganlıkları fazla. Göçle gelenlerin çoğunluğu Müslüman ve %3'ler, 2'lerde iken 10 yıl, 20 yıl önce Müslüman nüfus oranı Avrupa ülkelerinde şu anda %5-10'lar mesabesinde. Belki bir 10 yıl sonra %20'ler, 30'lar mesabesinde Müslüman nüfus olacak Hollanda'da, Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da. Çünkü kendileri hep terleştiler. İşte bu durumu gördükleri için Müslümanları terörize etmek ve bu şekilde ülkelerinden çıkarmanın hesaplarını yapıyorlar. Onların bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Yani bu tuzağa düşmemek gerekiyor. Yani başta Almanya'daki Türkler olmak üzere Fransa'daki Kuzey Afrikalıları teröristleştirip onlara terörist muamelesi yaptırıp orada adeta yaşanmaz dünyayı yaşanmaz hale getirmek istiyorlar. Proje bu.
Evet. Peki hocam, Rusya demişken Kafkaslar'da yaşanan Karabağ meselesinde son duruma bakalım. Azerbaycan Dağlı Karabağ'da ilerlemeye devam ediyor. Bugün son olarak 9 köy daha işgalden kurtarıldı. Önemli ilerlemeler kaydediyor Azerbaycan ordusu. Tabii bir taraftan da Ermenistan sivilleri vurmaya, sivilleri hedef almaya devam ediyor hocam. Son olarak Berde'de bir füzeyle yapılan katliamda 20'nin üzerinde kişi şehit oldu. Onlarca kişi de yaralandı. Aralarında çocuklar var, kadınlar var. Ve dünyanın sessizliği hala insanları bizi çıldırtıyor açıkçası. Yani aynı şekilde bir Hristiyan bir kişi ölse acaba dünya yine bu şekilde sessiz kalır mıydı? Ama Müslüman olunca, akan kan Müslüman kanı olunca maalesef Ermenistan'a yönelik hiçbir tepki yok. Hiç kimseden yok. Bunu konuşalım. Rusya'dan, Putin'den bir açıklama var. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Putin'le telefon görüşmesi yaptığını söylemişti ve orada şu teklifi sundum demişti. Gel bu işi beraber çözelim ama çözelim dediğini aktarmıştı. Hemen bu açıklamaya cevap geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'nin de Minsk grubunun yanında diğer ülkelerle birlikte, başka ülkelerle birlikte bu işin çözümünde yer alabileceğini söyledi. Bu ne anlama geliyor? Buradan başlayalım. Sonra sivil katliamına dair sizin tepkinizi, sizin düşüncelerinizi alalım.
Evet, şimdi bir Karabağ bölgesi var. Bir de Dağlık Karabağ var. Bunu birbirinden ayırmamız gerekiyor. Malumunuz o 1810'dan 1830'a kadar olan sürede Rusların önce İran'ı sonra Osmanlı ordusunu mağlup ettikten sonra İran ve Anadolu'daki Ermenileri tedrici olarak Revan Hanlığı dediğimiz bugünkü Erivan'ın olduğu yer Ermenistan'a ve Karabağ Hanlığı'nda da dağlık bölgeye Ermeni nüfus iskan edildi. Ve dolayısıyla da 150-200 yıl önce tamamen bir Türk ve Müslüman beldesi olan bugünkü Ermenistan, Karabağ bölgelerinde toplama getirilen, göçle getirilen nüfusla bir demografik yapı değiştirildi. Ve Sovyetler Birliği kurulurken de Revan eyaleti, Revan Hanlığı'nın olduğu yer bugünkü Ermenistan sınırları içerisinde bırakıldı. Karabağ'ın ise dağlık bölgesine özerk statü verildi. Evet. Şimdi burada dikkat çeken konu şu. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Azerbaycan'la Ermenistan bağımsızlığını ilan ettikten hemen sonra Rus destekli Ermeni milisler ki o zaman Azerbaycan ordusunun da henüz daha böyle kendine gelmemiş bir devlet teşekkülü olmamış halinden istifade ederek işte Hocalı katliamını hatırlayalım. Bütün Dağlık Karabağ bölgesindeki Türk ve Müslüman unsurları tamamen göçe zorladıkları gibi Karabağ işte bugün işte diyoruz ki ele geçirildi tekrar diyoruz ya Fuzuli, Cebrail, diye sayıyoruz.
İşgalden kurtuldu diyoruz. Evet.
Azerbaycan toprağının %20'sini de Ermeniler 30 yıldır fiilen işgal ediyor. Şimdi evet. Bir kere şuna kesinlikle emin olmalıyız. Azerbaycan ordusunun o %20'lik kendi topraklarının işgalden kurtarmadan çatışmayı bırakması aklen, mantıken, siyasi olarak, hukuki olarak mümkün değildir. Benim kişisel görüşüm de budur. Azerbaycan'ın da bunu yapması gerekir. Yani evet. Bu iş başladığı şeyi bitirmesi gerekiyor. O 7 rayonun, yani bizim ilçe il arası büyüklükte olan 7 rayonun tamamını işgalden kurtardıktan sonra bu Fuzuli, Cebrail gibi o
evet.
Rayonlara o diğerlerini de ekleyip Laçin burada esas şeydir. Laçin Şuşa arası bir koridor vardır. Yani Ermenistan'la o Dağlık Karabağ bölgesi arasında bir koridor var. O koridor ele geçirildikten sonra o Dağlık Karabağ özerk bölgesi dediğimiz Ermeni nüfusun çoğunlukta olduğu Azerbaycan içerisinde bir enklav konumunda, bir ada konumunda olan bu bölgenin tamamen Azerbaycan kontrolüne mi geçirilecek, özerkliği şey yapıp oradaki nüfus Ermenistan'a mı transfer edilecek, yoksa oraya bir özerk statü mü sağlanacak? Rusya ile konuşulması gereken konu bu. Yoksa Azerbaycan'ın mevcut o 7 rayonu ile ilgili bir pazarlık yapması, Türkiye'nin arabulucu olması diye bir şey söz konusu değil. Dikkat edilirse Azerbaycan ordusu da hilal şeklinde bir çevreleme yapıyor. Şusa Laçin koridorunu, yani Dağlık Karabağ bölgesinin Ermenistan'a olan geçidi serbest bırakıyor ki oradaki sivillerin
tahliyesi,
kaçmak isteyenlerin, evet, gitmek isteyenlerin gitmesinin önünü açıyor ve en güzeli oradaki Ermenilerin Ermenistan'a göç etmesi ve Karabağ'ın tamamen Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilip topraklarına yeni bir Azerbaycan, evet, yönetimi kurulması. Şunu söylüyorum. Türkiye buraya Ermenistan tarafından iliştirilmek isteniyor. Kasıtlı olarak provokatif şeyler yapılıyor. Türkiye ise diyor ki ya bu Azerbaycan'la Ermenistan arasında bir problem, biz karışmıyoruz gibisinden Azerbaycan'a gereken desteği vermekle birlikte fiili olarak Türkiye bu çatışmanın içerisinde değil. Ama Ermenistan özellikle Türkiye'yi sokarak Rusya'nın ve dünyanın diğer ülkelerinin de buraya müdahil olması için işte yapılan o bütün füze saldırıları, sivil katliamlarının temelinde Türkiye'yi bu işin içerisine dahil ederek uluslararası bir problem haline getirmek istiyor Karabağ meselesini. Evet. Halbuki Karabağ meselesi Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Ermenistan'ın Azerbaycan'da işgal ettiği topraklardan Azerbaycan ordusunun kendi topraklarını işgalcilerden kurtarma hareketidir. Evet. Ermenistan'ın sınırları içerisinde bir köye saldırsın Azerbaycan ordusu, bir bakın o zaman dünyada nasıl, evet, tepki geliyor. Şu an Azerbaycan kendi topraklarının savunmasını yapıyor. Burada bir yani burayı
İyi
daha net
lazım.
Anlaşmak, evet, gerekiyor. Yani Ermenistan'ın o 7-15 Sovyet Cumhuriyeti'nden biri olan Ermenistan'ın herhangi bir köyüne, bir karış toprağına herhangi bir saldırı yok. Ama Ermenistan Azerbaycan topraklarına füze atıyor.
Ki savaş alan değil orası, yani söz konusu tartışmalı topraklar
değil. Yapmak
istediği
şey nedir? Evet. Azerbaycan ordusunun da Ermenistan içerisine
böyle bir hareket
yapmasını
sağlamak
ve uluslararası müdahaleyi şey yapmak. Evet. Ama Azerbaycan akıllı
oyuna
davranıyor.
Gelmiyor.
Hep Karabağ üzerinde yoğunlaştırıyor, evet, hareketlerini. Yani
peki,
burada bir karşılıklı bir savaş stratejisi söz konusu.
Rusya'nın son çıkışı, yani Putin'in bu açıklaması ne anlama gelir? Yani masada bu iş çözülecek mi? Ne dersiniz hocam? Yani o sizin az önce bahsettiğiniz Laçin Suşa noktası koridorunda bir anlaşmaya varılır mı? Bu olumlu bir gelişme mi Rusya'nın açıklaması?
Şimdi Rusya hem şiş yanmasın hem kebap hesabı, iki tarafı da idare etmeye çalışıyor. Şimdi Rusya açısından bakacak olursak bir tarafta Ortodoks Hristiyan kültürden gelen ve Güney Kafkasya'da kendisinin bir öncü karakolu konumundaki bir Ermenistan devleti var. Ermenistan'ın Karabağ'ı işgal etmesinde, bugüne kadar orayı elinde tutmasında şüphesiz Rus, evet, ordusunun, Rus silahlarının etkisi var. Ancak hesap döndü. Geldiğimiz noktada Ermenistan fakirledi, nüfusu azaldı. Azerbaycan hem nüfus olarak hem ekonomik olarak, yani
İlişki.
5 milyonluk, evet, Azerbaycan oldu 10 milyon, 3,5 milyonluk Ermenistan düştü 3 milyona son 20-30 yıl içerisinde. Şu an 3 milyon Ermenistan nüfusu var. Rusya'da 1 milyon Ermeni var.
Evet.
Şimdi Rusya neden müdahil diyoruz? Ve Rusya'da çalışan, Rusya vatandaşı olmuş vesaire. Şimdi Putin bir taraftan kendi içerisindeki o 1 milyon Ermeni'yi, Güney Kafkasya'daki garnizonu konumundaki Ermenistan devletini küstürmemek istiyor. Bir taraftan da mevcut Ermenistan
yönetiminin kulağını çekiyor.
Çünkü onlar Avrupa Birliği, NATO filan demeye başladı. Öbür taraftan da Azerbaycan ve Türkiye gibi bu bölgede çok etkili olacak ve Rusya'nın önümüzdeki yıllardaki stratejisinde Orta Doğu hamlelerinde olmazsa olmaz iki ülkedir Azerbaycan ve Türkiye. Rusya bu iki ülkeyle de ilişkilerini koparmamak istiyor ki önümüzdeki aylarda Mavi Akım üzerinden ve Batı hattından gelen doğalgaz sözleşmelerinin işte süresi bitiyor, yenilenmesi gerekiyor. Ekonomik olarak milyar dolarlık anlaşmalardır bunlar. Putin Türkiye ile ilişkilerinde germeme açısından diyor ki Minsk üçlüsünün içerisine, yani Amerika, Rusya, Fransa'nın yanı sıra Türkiye de bu çözüm masasının içerisinde olmalı. En azından Karabağ bölgesine bir özerk statü, yani eski özerkliğini kazandırma yönünde bir masada. Evet. Yine bakın sureti halktan gözükerek bile olsa Ermeniler lehine şapkadan bir tavşan çıkarmaya çalışan bir Rusya var. Ama Ermenilere de diyor ki aklınızı başınıza alın, artık eski günler geride kaldı. Sizin artık Azerbaycan topraklarının %20'sini elinizde tutmanız ne hukuken ne askeri olarak mümkün değil. Bu konuda sizin arkanızda duramam mesajını veriyor. Arkasında durduğu zaman Türkiye ve Azerbaycan'ı kaybetme riski var Rusya'nın. Rusya bu şekilde çok yönlü bir siyaset ilgi. Yani büyüklüğü ve bölgesel güçüne uygun bir şekilde. Çünkü Rusya'nın bu konuda çok köklü bir devlet geleneği ve stratejisi var.
Son bir dakikamız, ara vereceğiz. İran'ın Karabağ sınırına askeri sevkiyat yaptığı, yığınak yaptığı söyleniyor. Bir de İran Dışişleri Bakanı Zarif'in bir girişimi var, bir çözüm paketi hazırladığını söylüyor. Bunun için de önce Erivan'a, sonra Azerbaycan'a ve Türkiye'ye, Rusya'ya bir ziyaret gerçekleşiyor. Bu noktada İran samimi mi? İkincisi de Türk dünyasının sessizliği konusunu tekrar sormak istiyorum. Son dakikalar hemen alalım.
Kişisel olarak şunu söyleyeyim, İran samimi değil. Çünkü 30 yıldan beri bir Azerbaycan toprağı Ermeniler tarafından işgal altında ve 31 tane Azerbaycan eyaletinin 6 tanesinde Azeri Türk nüfusu vardır. Şu an Azerbaycan'da 10 milyon Azerbaycan nüfusu varsa İran'da bunun iki katına yakın bir Türk ve Azerbaycan nüfusu var. Bu insanlarına hürmeten Ermenistan'la bu ilişkileri kesmesi gerekirken tam tersine el altından destek verdi. Şu anda da Azerbaycan Karabağ bölgesini kurtardıktan sonra Tebriz merkezli Güney Azerbaycan'ın kuzeyle birleşme fikirleri halk arasına yayılınca oradaki göndermiş olduğu tanklar, toplar, tüfekler sınır koruma amaçlı veyahut da Azerbaycanlılara destek verme amaçlı değil. Bugünkü Azerbaycan ile İran Azerbaycan arasındaki halkın birbiriyle bütünleşme ve yakınlaşmasını engellemeye yönelik bir ataktır. Yoksa hiç kimse öyle Ermenilerle Azeriler barışsın vesaire, hiç öyle bir İran'ın derdi yoktur. İran bu konularda hep ikiyüzlü davranmıştır ve ister ki sonsuza dek Ermenilerle Azeriler çatışsın.
Evet. Peki hocam, ara veriyoruz. Akabinde değerli dinleyenlerimiz, yeniden birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla sohbetimize devam ediyoruz. Medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri sizinle paylaşmaya, arka planlarını irdelemeye devam ediyoruz. Hocam, Suriye'nin kuzeyinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak bir Rus uçağı İdlib'de ılımlı muhaliflerin askeri eğitim kampını hedef aldı, vurdu ve onlarca asker orada hayatını kaybetti. Rusya'nın bu hamlesinin sebebi nedir? Bunu sormak isterim öncelikle. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu hafta yaptığı bir konuşmada çok önemli bir açıklaması var. Eğer terör örgütleri o bölgeden çıkartılmazsa biz elimizden geleni yapacağız ve her şeye de muktediriz diyor.
Gereğini yaparız diyor.
Gereğini yaparız diyor. Yeni bir harekat sinyali verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu açıklamaları, bu hadiseleri ilk olarak nasıl değerlendirirsiniz? Bu bağlamda konuşacak daha başlıklar da var. Buyurun.
Şimdi dünya siyasetinde olaylar böyle bir ekranda görüldüğü gibi değildir. Yani siz İHA'ları, SİHA'ları vererek Azerbaycan ordusunun Karabağ'da Rus uçaklarının düşmesine, Rus tanklarının imha edilmesine sebep oluyorsanız, evet. Rusya'da sizin İdlib'de desteklediğiniz ve eskiden ÖSO dediğimiz, şimdi Suriye Milli Ordusu'na bağlı güçleri bombalayarak size
mesaj veriyor.
Bir taraftan mesaj veriyor. Yani bakıyorsunuz Libya'da bir olay oluyor. İdlib'den ses çıkıyor veya Karabağ'daki bir şeyin hesabı Kırım'da başka bir yerde görülebiliyor. Dünya artık böyle bir siyasi düzen içerisinde istihbarat savaşları veya hibrit savaş dediğimiz savaşlarla idare ediliyor ki Fransa'daki bu hadiselerin çoğu da bir istihbarat operasyonu olarak düşünülebilir.
Evet.
Şimdi Suriye genelinde baktığımızda, yani bir teröristin tutup bir işte motorlu şeye binip kilometrelerce uçtuktan sonra Amanos dağlarına,
Membiş'ten Amanoslara kadar paramotorla
gidip ondan sonra eylem yapması, bunu dünyada aklı başında hiçbir ülkenin, yani diyelim ki Meksika sınırının öbür tarafından biri bir paramotora binip Teksas'ta eylem yapıp geri kaçmış olsa Amerika ne yapar? O şehri dümdüz eder.
Evet.
Veya Almanya'nın bir şehrine başka ülkeden biri gelse ne yapar? Veya Rusya ne yaparsa Türkiye'nin de bunu yapması gerekiyor. Yani bunlar kendilerine olunca aslan kesiliyor da, yani Türkiye'nin şimdiye kadar hep kendine verilen ödevleri yapan ve onların çizmiş olduğu dairenin dışına çıkmayan, o 1945'den 2000'e kadar olan dönemde yani verilen ödevlerini yapan uslu çocuk konumundaki Türk dış politikasının artık değiştiğini de bir türlü kabullenemedikleri için bu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden agresifleşiyorlar. Yalnız Sayın Cumhurbaşkanı bir fanidir. Bugün vardır, yarın yoktur ama Türk devletinin politikası artık hiçbir zaman öyle eyvallah deyip verilen emirleri sineye çekecek durumda değil artık Türkiye. Dolayısıyla kendi sınırları dışında ki o terör unsurlarını yerle bir edecek gerek hava gücü gerek kara gücü vardır, buna da muktedirdir. Hiç kimsenin de sınırımızın öyle 20 kilometre ilerisinde teröristleri besleyip barındırıp Türkiye üzerine salmaya hakkı ve yetkisi ve cüreti olamaz. Çünkü şunu hiç unutmayalım, dünyadaki hiçbir terör örgütü finanse edilmeden ayakta kalamaz. Ben bazen örnek vermek için diyorum ki böyle öğrencilerime, biz diyorum hadi bir terör örgütü kurduk diyelim, varsayalım. 3-5 arabaya bindik, işte İstanbul'da Kayış Dağı'na çıktık. İşte kamplarımızı kurduk vesaire. Sonra diyorum acıkacağız, bize kim yemek verecek?
Evet.
Kurşunumuz bitti, kim? Yani birilerinin
finanse,
onu finanse etmesi gerekir. Evet. Ona kurşun vermesi gerekir. Ona yemek vermesi lazım. Ona istihbarat bilgisi vermesi lazım. Yani düşünebiliyor musun, bir PKK 40 yıldan beri varlığını sürdürüyor ki küresel güçler bunlara silah vermese, para vermese
40 yılda 40 defa bitmişti.
Bitmişti. Bu kadar insan kaybediyor.
Evet.
Bugün DAEŞ dedikleri terör örgütü de öyle, diğerleri de öyle. Bunun hepsinin gerisinde o küresel sermayenin veyahut da uluslararası baronların silah desteği, siyasi desteği ve lojistik desteği vardır. Türkiye bunu artık gördü ve onların kendilerine değil ağababalarına mesaj veriyor. Gerekirse onların yerlerini biliyoruz ve inlerine girip yerle bir edeceğiz mesajını veriyor ve bu konuda da kimseden çekinmediği mesajını veriyor. Bu doğru bir karardır. Çünkü teröristin Türkiye sınırına girip bomba patlatmasını artık bekleme lüksü yoktur Türkiye'nin.
Evet. Hocam son dönemde Amerika ile ilişkiler gergin gidiyor. Bunlardan bir sebep de S-400 meselesi. Bundan da Amerika oldukça rahatsız, bilhassa son testlerden sonra rahatsızlığını dile getirmeye devam ediyor. ABD'den bir açıklama gelmişti. Denildi ki bir terör eylemi olabilir. Dolayısıyla biz konsolosluk hizmetlerimizi durduruyoruz, askıya alıyoruz. Tam bu açıklamadan bir gün sonra, belki de saatler sonra, işte bu Memmiş'ten teröristler paramotorla havalanıp Amanoslara indiler. Ve böyle bir eylem hazırlığındayken imha edildiler. Manidar değil mi? Ne dersiniz?
Bundan önceki canlı bomba eylemlerine de böyle bir 3 yıl 5 yıl önceyi taradığımızda konsolosluklara yazı gidiyor. Diyor ki Türkiye'de bir bombalı saldırı olabilir. Kendinize dikkat edin. Ve ertesi gün bombalama, evet, hadiseleri oluyor. Yani senaryoyu kendileri yazdıkları için.
Evet.
Yani senarist kendileri nasıl olsa bir figüran buluyorlar. Dolayısıyla da artık bu bayat numaraları yutmamamız gerekiyor. Yani belki o kendini patlatan terörist DAEŞ'liyse, diyelim ki dünyanın bir başka bir yerinde kendince İslami bir takım, evet, düşünceleri olabilir. Veya o PKK'lı teröriste işte Kürdistan hayalleri yaşatabilirler. Ama gerçek olan bir şey vardır ki, o beline bombayı sarıp kendini patlatan insan sonuçta bir figürandır, bir garibandır. Evet. Ama onun perde gerisindeki elin kim olduğunu bilip onu kırmak gerekiyor. Esas olan budur. Zaten 2001 Dünya Ticaret Merkezi'ne saldırıdan sonra Amerika'nın bu önleyici tedbir doktrini gereği ta Afganistan'da, Irak'ta ülkeleri işgal edip kendi ülkesine tehdit olduğunu düşündüğü rejimleri deviren bir Amerika'nın böyle bir dünya doktrini, evet, geliştirdiği bir dünyada biz de herhalde sınırımızın 30 kilometre ilerisindeki bir terör yuvasına operasyon yapmakta hiçbir bahis görmüyoruz. Çünkü dünya artık böyle bir dünya.
Evet.
Bunlar meşruiyet kazandı artık.
Hocam, Irak'ın kuzeyinde de malumunuz terör örgütünün farklı noktalarda konuşlandığı yerler var. Bunlardan biri de Sincar. Son dönemde Irak merkezi hükümetiyle Kürt yönetimi arasında, bölgesel yönetim arasında bir anlaşmaya varıldı ve orada artık hakimiyeti Irak merkezi hükümetinin sağlayacağı noktasında açıklama yapıldı. Hatta Sincar'da Irak bayrağı dalgalanacak denildi. Bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Bir de son gelen haberlere göre Peşmerge ile PKK arasında sıcak bir çatışmanın da yaklaştığı söyleniyor. Evet. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi Sincar bölgesi Irak-Suriye sınırına yakın ve Türkiye sınırına da 20-30 kilometre güneyde dağlık bir bölge. PKK'nın işte bizim o pençe operasyonları sonrası Irak'ın kuzeyinde de eskisi gibi rahat barınamama durumundan sonra yavaş yavaş Sincar bölgesine yuvalanmaya başladılar. Ve PKK ile o Peşmerge arasındaki anlaşmazlığın bir sebebi de şimdi Irak diye bir haritada devlet gözüküyor ama şöyle diyeyim, yaşadığım bir örnek vereyim. Mesela şu anda benden yüksek lisans yapan iki tane, evet, Irak'ın kuzeyinden gelen, Süleymaniye bölgesinden gelen öğrenciler var. Tez konusu olarak bir konuyu verdim. Siz bunun İngilizcesini, Arapçasını da daha iyi bilirsiniz dedim. Hocam biz Arapça bilmiyoruz diyorlar. Yani o bölgesel Kürt yönetiminin olduğu, evet, yerde 90 sonrası artık Arapça yok. Hı hı. Yani görünüşte bir Irak, Arap ülkesi ama yani artık bir 30 yaşın altındaki gençler Arapçayı konuşamıyorlar. Bilmiyor. Şimdi diyelim ki Sincar bölgesine Irak bayrağını çekince onun bir anlamı kalmıyor ki. Yani orada sizin diliniz konuşulmuyor. Yani sizi oraya göstermelik olarak getiriyorlar. Yani Amerika adım adım orada fiili bir devlet yapılanmasını kurdu. Ancak oradaki problem Barzani ile Talabani güçlerinin anlaşmazlığı söz konusuydu. Şimdi PKK'larla bu Barzani-Talabani güçlerinin anlaşmazlığı söz konusu. Petrol fiyatları düştü, ekonomi dibe vurdu ve yönetim mevcut oradaki peşmergelerin, askerlerin maaşını veremeyecek duruma geldiği için bu huzursuzluklar, tabii işler kötüye gidince herkes birbirini suçlar. Yakında da bir PKK ile oradaki Barzani güçler arasında çatışmanın olması işte sürpriz sayılmaz.
Peki hocam. Gelelim Doğu Akdeniz'deki gelişmelere. Son olarak Yunanistan her şeye rağmen, bütün Türkiye'nin iyi niyetlerine rağmen NAVTEX'ler ilan ederek, hele Türkiye'nin milli gününde denk getirecek şekilde tatbikatlar ilan etti. NAVTEX yayını yaptı. Türkiye'de buna karşılık karşı NAVTEX ilanları gerçekleştirdi. Fakat Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın NATO'ya bildirdiği iyi niyete göre dedi ki, gelin karşılıklı olarak bu NAVTEX'leri iptal edelim. Görüşmelere devam edelim. Bu iyi niyet göstergesi, bu teklif kabul edildi ve karşılıklı olarak her iki ülke de NAVTEX'leri iptal etti. Bu gelişme şüphesiz önemli ama sorunu çözer mi? Bundan sonrası için Yunan-Türk geriliminde neler bekleniyor hocam? Biraz duruldu gibi ama hala da gündemdeki konu başlıkları devam ediyor.
Yunanistan sanırım Ermenistan hadisesinden biraz ders aldı. Çünkü Ermenistan'da da Paşinyan aynı şeyi yaptı. İçerideki ekonomik buhrandan sıyrılabilmek için önce Batı'nın, NATO'nun kapısını çaldı Rusya'ya rağmen. Arkasından da Azerbaycan topraklarına saldırılar düzenleyerek, yani güya halkın o içerideki problemlerini bununla çözmeye kalktı. Yani Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oldu.
Evet.
Şimdi Yunanistan da böyle NAVTEX ilan ederek ta 1828'den 1830'dan bugüne kadar 6 defa sınırlarını genişleten ve her defasında da bir savaş ve başarı elde etmeden konjonktürel olarak fırsatları değerlendirip hep avantaj sağlayan Yunanistan, o Batı ülkelerinde kendine vermiş olduğu desteğe güvenerek sürekli olarak hep ileri adımlar atıyor. Ancak Türkiye son dönemde kararlı bir şekilde tavrını koyup, yani sınırları çizip ve buradan öteye gittiğin zaman seni yakarım diye, evet, kesin tavrını koyunca sürekli olarak deniyor. Yani şöyle bir örnek vereyim müsaade ederseniz. Mesela liseye yeni bir öğretmen gelir. Öğrenciler çok uyanıktır. Denerler hocayı.
Test ederler.
Test ederler. Neye müsaade ediyor? Ne kadarına müsaade ediyor? Bir bakarsınız sınıfın birinden çıt çıkmaz, diğer sınıfta böyle
curcuna.
Curcuna vardır. Neden? Hep o hocayı sınar öğrenci. Şimdi Yunanistan'da bizi sınıyor. Neye ne kadar müsaade edersek o kadar ileri gidiyor.
Evet.
Türkiye tavrını koydu. Yani benim Libya'yla olan sınırım burası. Deniz
yetki alanlarım
burası. Buradan ileri girdiğin zaman bunun bedelini ödersin dedi. Yunanistan biraz işte Fransa'yı yanına alarak, Avrupa Birliği, NATO'yu vesaire şey yaparak söyledi. Türkiye dedi ki, bak Fransa'ya da yanına gel, seni elimden Fransa da kurtaramaz. Yani bu biraz amiyane tabirle söyleyeyim, Avrupa Birliği de kurtaramaz. Eğer siz bu şekilde hareket yapmaya devam ederseniz zaten adaları silahlandırmış durumdasınız. Burada suçüstü yakalandınız. Bu nedenle Yunanistan artık yavaş yavaş eskisi gibi böyle saldırgan ve rigid politikalar izlemek yerine işi suhuletle çözmeye kalkıyor. Çünkü silahlı ve sıcak bir çatışma olduğunda kaybedeceğini kendisi de biliyor. Evet. Olması gerekir en azından.
Evet. Peki hocam, Amerika'ya gidelim. 3 Kasım'da, yani Salı günü seçim var ABD'de. Başkanlık yarışının neticesi ortaya çıkacak artık. Trump mı, Biden mı? Son olarak Trump Covid-19'a yakalanınca Biden'ın oyları artışa geçmişti anketlerde. Fakat Trump daha sonra kendini toparlayıp meydana tekrar çıkınca arayı kapatmaya başladı. Hatta bazı anketlerde Trump'ın önde olduğu ifade ediliyor. Amerika'da Salı günü sonuç sizce ne çıkar? Türkiye açısından bu ne ifade eder? Kime şans verirsiniz? Buyurun.
Önce Amerikan seçimleriyle ilgili şunu söyleyelim. Yani Salı günü seçim yapıyor adamlar.
Evet.
Yani birincisi bu, hep Salı günleri oluyor. İkincisi seçime katılım son 5-6 seçimdir. Yani ben 15-20 yıldır hatırladığım kadarıyla hiç %50'yi geçmiyor. Yani %40, 35, 45'lik bir katılım oranıyla başkanlar seçiliyor. Evet. Türkiye'de olsa işte bunun meşruiyet tartışması olur vesaire. Bir diğer konu, 50 eyalet vardır Amerika'da ve başkan seçilmiyor şu anda. Başkanın aday gösterdiği senatörler, milletvekilleri, evet, temsilciler, meclis üyeleri seçiliyor. Mesela en kalabalık eyalet Kaliforniya diyelim veya Florida, Pensilvanya gibi bu eyaletlerde 20-30 sandalyeli eyaletler vardır. Amerikan sistemine göre bir oy fazla alan o eyaletin tamamındaki sandalyeleri kazanıyor.
Evet.
Onun için böyle geçtiğimiz seçimlerde diyelim ki %51 oy alan Obama kaybetti. %49 oy alan Trump kazandı. Nasıl oluyor? Yani siz ülke genelinde bir puan oyunuz yüksek olabilir ama eyaletler arası oy dağılımında bir eyaletten, yani düşünün ki İstanbul'da bir oy fazla alan kişi bütün İstanbul milletvekilliğini kazanıyor.
Evet.
Böyle bir seçim sistemi olduğu için seçmenin oy çokluğundan daha ziyade o kalabalık eyaletleri, bir de böyle başa baş giden 2-3 eyalet seçimin sonucunu
belirliyor.
Otomatik olarak belirliyor. Burada da Amerikan seçmeni öyle fikir, ideoloji vesaire değil, tamamen çıkara dayalı bir takım şeyler vardır. Burada Türkiye açısından bakacak olursak, Amerika'da Pentagon'un Türkiye'ye karşı tavrı değişmeyecektir. Yani o ordunun, evet, CIA'nin, yani Türkiye'nin bir algısı varsa değişmeyecektir. Türkiye açısından sadece bizi ilgilendiren tarafı şudur. Biden Türkiye düşmanlığını, Erdoğan düşmanlığını deklare etmiş durumdadır. Trump'la hiç olmazsa, yani adam biraz tahtası eksik şu bu ama bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'yla Trump'ın bir krizlerde konuşup belli noktada anlaştıkları noktalar olabiliyor. Hani ehvenişer olarak Trump'ın kazanmış olması Türkiye açısından tercih edilebilir bir konu. Diğeri ise tamamen tescilli İslam düşmanı, Türkiye düşmanı, küreselcilerin adayıdır, evet, diyebiliriz.
Şimdi şunu da sorayım hocam. Yani Trump'ın Kudüs konusundaki tavrını da biliyoruz. Biden'la Trump arasında Filistin meselesinde bir fark olur mu? Bunu da sorayım.
Orada Filistin meselesinde Biden veya Trump arasında fark olmayacağı konusunu şuradan bilebiliriz. Amerika kurulduğu günden beri başkan yardımcıları Musevilerden,
evet,
çıkmış.
Yahudi.
Hep Yahudidir. Hepsi Siyonist hareketin taşeronları, evet, konumundadır. Yani Amerika'da kim başkan seçilirse seçilsin, İsrail onların adeta
kazanan İsrail oluyor diyebilir miyiz?
Koruması, evet, gereken, hı-hı, kollaması gereken, evet, öz evladı gibidir. Diğerlerin hiçbir esamesi okunmaz İsrail söz konusu olduğunda. Yani bunu bir veri olarak kabul etmemiz gerekiyor. Yani vay Trump seçildi, Filistin meselesi, davası şöyle olacak, öyle bir şey yok.
Evet.
Yani yazı gelse de, tura gelse de, hangisi seçilirse seçilsin, Filistinliler o konuda eğer silahı yoksa, gücü yoksa, yani bu şuna benzer Minsk üçlüsü, Fransa, Amerika ve
Rusya
Azerbaycan'a ne kadar merhamet edebilir? Ne kadar Azerbaycan toprağının, Azerbaycan toprağının kurtarılıp da Ermenistan oradan çıkmasını sağlarlar? Mümkün değil. Bir 30 yıl değil, 3000 yıl geçse böyle bir şey söz konusu değil. Ancak gücünüz varsa onları oradan kaldır atarsınız. Filistin konusunda da, Mescid-i Aksa'nın kurtarılması konusunda da artık hak hukuk değil, güç konuşur. Yani Müslümanların, özellikle Türkiye'nin belli bir güce erişip onları kulağından tutup atması gerekiyor. Uluslararası konjonktür bunu gerektiriyor.
Peki hocam. Seçimin sonucunu da haftaya inşallah Cuma günü konuşacağız.
Dediğim gibi yani o eyaletlerin mesela bir Florida'yı hep böyle şeyde de ortadadır. Kuzey Carolina, Pensilvanya, evet, 3-4 tane böyle her ikisinin de alabileceği 1-2 puan. İşte bazı başkanların kesin alacağı yerler vardır. Hani denir ya İzmir'i CHP alır, Konya'yı AK Parti alır falan. Evet. Belli iller vardır bizim Türkiye'de. Evet. Bir de böyle ortada olan yerler vardır. İşte ortada olan 3-5 eyaleti hangisi alırsa seçimde onun olur. Yani
peki,
bunu artık şey bu işin gerçeği ama bekleyip göreceğiz.
Göreceğiz. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Değerli dinleyenlerimiz, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri konuşmaya, tartışmaya çalıştık. Haftaya